Ayrım 10. Sayfa 131. 8. Bölüm. Babam gitti, Ereğli'de hayat bitti. Yörüklerin etkileyici dostluğu. Ben 20 sınıf askerken ölmüş babam Ereğli'de, Haziran 1942'de. Evlerde erkek yok. Annemle kız kardeşim kalkmışlar, kendi başlarına babamı defnetmişler. Deli Mustafa Ağa da öleli çok olmuş. Ama babamın öldüğünü ağanın çocukları öğrenmiş. Kızları gelinleri gelmişler bizim eve, ağıtlar yakarak yüksek sesle ağlaşmışlar. Niye bize haber vermediniz? Biz onu götürüp ağanın yanına gömecektik diye de sitem etmişler anneme. Bunu düşünmek bile çok önemli bir şey. Müslüman olacaksın, Türk olacaksın, bir gayrimüslimi götürüp ağanın yanına yatıracak kadar toleranslı olacaksın. Müthiş bir şey. Yıl 1945. Askerden geldim, babam ölmüş, iş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Böyle kara kara düşünüyorum bahara nasıl çıkacağız diye. Annem, Sarkis dedi. Babam bir dişi danamız vardı, Melicek köyüne bırakmıştı, onu getir. Melicek Yörüklerin köyü. Ama babamın danayı o köyde kime bıraktığını bilmiyor annem. Perşembe günleri pazar kurulur Ereğli'de. Köylüler malını getirir, satar, alacağını alır gider. Bu arada üç ayaklı fotoğraf makineleriyle köylülerin resmi işlemlerde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları vesikalık fotoğrafları çeken fotoğrafçılar vardı. Bunlar aslında Ermeniydi ama korkudan adlarını değiştirmişlerdi. Bunlardan biri asıl adı Sarkis olan Niyazi'ydi. Niyazi'ye Melicek'ten gelen olursa bana haber vermesini istedim. Pazar kurulduktan bir süre sonra Niyazi'nin yanına gittim. Melicek'ten gelen olup olmadığını öğrenmek için. Bana iki tane Melicekli köylü gösterdi. İki tane adam. Ama çıkık elmacık kemikleri, çekik gözleriyle tam Yörükler. İşte bunlar Melicekli dedi Niyazi. Adamlar bana baktılar ne olduğunu öğrenmek ister gibi. İçlerinden biri. Yeğen dedi Melicek'ten kimi arıyorsun? Vallahi kimi aradığımı ben de bilmiyorum. Ama ben Gazaroz Çerkezya'nın oğluyum. Babam sağlığında oraya bir dişi dana bırakmış. Şimdi askerden geldim. Anam söyledi, ben de bir öğreneyim istedim, diyerek lafı geveledim. Adamlar birbirlerine baktılar. Yeğen, o aradığın adamlar biziz, dediler. Dişi danayı senin rahmetli baban bizim rahmetli babamıza vermiş. Senin baban da öldü, bizim babamız da öldü. Biz de kardeşler olarak babamızın mallarını bölüştük. Ama sizin o dana büyüdü, inek oldu, şimdi sağılıyor. Arkasında da bir tosunu var. Allah şahit, biz onun sütünden hiç içmedik. Yetimleri olan bir çobanımız var. O sağdı, o sattı. Geceleri babamız rüyamıza geliyor. Aman oğlum, sakın ha Çerkezoğlu'nun hakkıyla yanıma gelmeyin, diyor. Üstümüze büyük bir yük oldu. Gel şu emanetini al, ne yaparsan yap. Adamlardaki ahlaka bakın. Sağılı durumda bir yetişkin inek, bir de arkasında tosun. Kim kime verir? Ama Yörüklerin dostluğu çok sağlamdı. Ertesi gün Melice'ye gittim. Yaylıma da göndermemişler hayvanı, gelip götüreceğim dine. İneği boynuzundan bağladık, danasını da arkasına bağladık. Çektim getirdim Ereğli'ye. O ineğin sütüyle annem bize o kışı geçirtti. Bu arada Ereğli'de bulduğum her işte çalıştım. Köy enstitülerinden biri de Ereğli yakınlarındaki İvris köyüne kuruluyordu. İvris Torosların eteğinde bir köydü. Ben de masa, raf gibi eşyalar yaptım okula. Sık sık gider gelirdim bu yüzden. Bazen orada çalışırdım. İmrenirdim orada okuyan çocuklara. Çevre köylerin, kasabaların genç kızları, erkekleri okurdu burada. Yüzleri güneş yanığı, kısa saçlı kızlar, köylü erkekler, ayaklarda postalları, sırtlarında çantaları, şehre birlikte yürüyerek gidip gelirlerdi. Çalışırlardı. Hatta inşaatları da onlar yaptılar. Mandolin çalarlardı. Böyle güzel bir hareketti. İçine ettiler daha sonraları. Menderes döneminde komünist yuvası dediler köy enstitüleri için. Kız öğrencilerle ilgili bir yığın yalan uydurdular. Sonunda onu kapattılar, imam hatipleri açtılar. Halkın ise bu tür suçlamaları hiç olmadı. Okuyanlar zaten kendi çocuklarıydı. Anarşist Nevzat. Ereğli Sümer Bank'ın inşaatı var, orada çalışıyorum. Bir foseptik çukuru yapıyoruz, 7 metre derinliğinde. Kalıpları bağladık, toprak hizasına geldik. Öyle paydosu verildi. Çalışanlar içinde 6 da Ermeni genci var. Kimi demircilik yapıyor, kimi başka şey. Paydos sırasında bir puantör geldi. Yemeğleri yazıyor. Puantör de Ereğlili ama Şöven bir ailenin çocuğu olduğunu biliyoruz. Karapınarlılar. Bana döndü. Bu Ermenice nasıl bir dil? Çingenece gibi 200 kelimeyle konuşulan bir dil mi dedi. Ben de bu konularda biraz hassasım ya. İnsan ciddi konularda iddiada bulunurken bazı şeyleri iyi bilmesi gerekir. Yoksa senin gibi olur. Ermenice, Çingenece gibi bir lisan değil. Hint-Avrupa dillerinin 5. basamağında bir dil diye biraz da kızarak anlatmaya başladım. 1800 seneden beri kullandığımız kendi alfabemiz var. İşte şuyumuz var, buyumuz var. Ama ben sana sorayım. Siz düne kadar Arapçayı kullanıyordunuz. Bugün de Latinceyi kullanıyorsunuz. Kendi alfabeniz niye yok? Konuşurken insan biraz düşünür. Daha başka şeyler de söyledim, içimi boşalttım. Puantör bu sözlerin ardından hiçbir şey demeden bıraktı gitti. Bizim arkadaşlar oradan kaçıştılar. Ermeniler ya, korkuyorlar. Ne yaptın ya dediler, başına bela aldın. Bilmiyorsa öğrensin dedim. Bizim Ermeni gençler o gece korkuyla sabaha etmişler. Sabah ne olacak diye merak içindeler. Herkes sivil. Sabah işe gittik, bu adam gene geldi. Yemileri yazarken baktım ki sanki dünkü adam gitmiş, yerine başkası gelmiş. Okumayı sever misin dedi bu defa. Valla kitap bulursam okurum dedim. Kitap getirsem okur musun dedi. Dedim iş kitaba geldi mi sevinirim. Ertesi gün bana getirdiği kitap Gorki'nin Anası'ydı. Bu puanterin adı Nevzat'tı. Ben onu ölümden kurtardım Ereğli'deki bir olayda. Ondan sonra can ciğer arkadaşı olduk. Çok sonraları Ereğli'deki ilk tanışma için ben senin siyasi olduğunu anlıyordum. Tahrik etmek için söyledim onları. Yoksa ne olduğunu biliyordum zaten senin. Anarşistti Nevzat. Daha sonraki yıllarda İstanbul'da da devam etti dostluğumuz. Bütün mitinglerimize gelirdi. Arkadan laf atardı bana. Gavurların burada işi yok diye şakalaşırdı. Bir ara rektörün kafasına mürekkep şişesi attığı için üniversiteden kovuldu Nevzat. O dönemlerde benim Kumkapı'da dükkanım vardı. Geldi benim dükkanda yatıp kalkmaya başladı. Onun için dükkanın içinde özel bir yer hazırladım. Yatak aldım, ranza yaptım. Kaç sene yattı benim dükkanda. Dükkanımızda da bir kumbaramız vardı. Ufak tefek işlerin parasını oraya atar, gerektikçe kullanırdık. Nevzat geceleri canı içki istediğinde kumbarayı kırarmış. İçindeki parayla şarap alır içermiş. Sabahları anlatırdı yaptığını. İyi yapmışsın Nevzat derdim. Kendime elbise diktirsem ona da diktiriyordum. Ayakkabı alırsam ona da alıyordum. Böyleydi Nevzat'la ilişkimiz. Sonra kendi kendine, herkes zengin oluyorsa benden akıllı mı, ben de zengin olayım diyerek zengin olmayı kafaya koymuş. Bizim dükkandan ayrıldı. Çalıştı, uğraştı, iplik tüccarı oldu. Paçayı kurtardı. Yazıhane açtı, iplik komisyonculuğu yapıyor. Konyalı bir tüccarın kızı olan Havva ile de evlendi. Çakmakçıların üzerinde rastladım bir gün. Fatura gelmiş, onu ödeyeceğim ama param da eksik. Para ver de çıkmışken şu faturayı ödeyeyim dedim. Param yok dedi önce. Canın sağ olsun dedim. Param var ama vermem dedi arkasından. Ben de şafak attı. Nevzat oğlum, adamı deli ettin ya. Biz ne umuyorduk ne bulduk dedim. Kahroldum üzüntüden. Öyle bıraktım gittim. Bir sene aramadım sormadım. Bir sabah çıktı geldi Nevzat. Oturalım dedi. Oturalım yiyelim içelim ama parayı ben vereceğim dedim. Kumkapı'da Yorgo'nun meyhanesine gittik. Yemeğe içmeye başladık. Çerkez dedi. Bu içki bahane. Ben bugün niye geldim biliyor musun? Niye dedim? Senden özür dilemeye. Niye özür dileyeceksin benden dedim. Benim yediğim boku bilirsin sen dedi. Sen benden para istedin vermedim. Halbuki sen bana senelerce baktın. Dedim. Niye yaptın o zaman? Ya Sarkis dedi. Kardeşlerim babamın bütün malını yediler. Bana bunların içinden hiçbir şey nasip olmadı. Benimle de alay ettiler. Ben de aklıma koydum zengin olmayı. Zengin olabilmek için de insanın bazı ilkeleri olması lazım. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Arkadaşlık falan. Sen de kalktın benden para istedin. Şimdi sözümden mi cayayım? Sana para mı vereyim? Şimdi özür mü diliyorsun? İyi dedim. Gel de seni öpeyim. Benim de içimdeki paslı çivi çıksın. 1950'li yıllarda 6-7 Eylül'den evvel Karaköy'de bir dükkan yapıyoruz. Gelirken kendimize de ayakkabı aldık. Galata Köprüsü'nden Sirkeci'ye gidiyoruz. Nevzat da yavaş yavaş önden yürüyor ufak adımlarla. Benim ortağın dikkatini çekmiş Nevzat'ın hali. "Ne oldu buna ya?" dedi. Yanına gittim. Baktım gözleri yaşlı. "Ne o Nevzat?" dedim. "Ben bir boka yarar adam değilim. Siz benim için her şeyi yapıyorsunuz. Ne zamana kadar sığıntı gibi yaşayacağım yanınızda? En iyisi intihar etmek," dedi. Allah Allah, şaşırdım. Nereden çıktı bu diye. Seneler sonra intihar ettiğini duydum. İlk sorum, hava gazıyla mı intihar etti oldu. "Nereden biliyorsunuz?" dediler. "Seneler evvel söyledi bunu," dedim. Kapıları kapatmış, eline bir kitap almış, hava gazını da açmış, öyle intihar etmiş Nevzat. Belki de dünyanın en çok okuyan adamıydı Nevzat. Bir gecede bir kitap bitirirdi. Şimdi aslan gibi çocukları var. Serdar, Hünkar, Cihangir diye. Hep eski imparatorluk isimleri koymuştu çocuklarına. Nevzat'ın varlığı Ereğli'de kalmama yetmedi. İstanbul'a gelmeyi kafaya koydum. 9. Bölüm. İstanbul'a yerleşme. Sarkis, geliyoruz, para gönder. Sene 1946, sonbahar ayları. Ereğli'de marangozluk aletlerim vardı. Onları sattım, yol parası yaptım. Atladım geldim İstanbul'a. Annemle kız kardeşim Melina Ereğli'de kaldılar. İstanbul'da iş buldum, çalışmaya başladım. Bir gün işe giderken salatalıkların yeni çıktığı zamanlardı. Kaldırımda salatalık satan bir adamın yanından geçiyordum. Salatalıkçının biraz ilerisinde yerde bir cüzdan buldum. Aldım cüzdanı, gittim keresteciye. Fermuarını açtım, baktım ki içinde ince kağıtlara sarılmış 187 lira var. 1946'da çok paraydı bu. Hemen Galatasaray Postanesi'ne gittim. Paranın 100 kağıdını anneme postaladım. Nereden göndermişim o parayı? Ne işler açtı başıma? Annem o 100 kağıdı alınca bizim herhalde oğlan parayı vurdu diye düşünüyor ve hemen bir mektup yazıyor bize. Sarkis, parayı aldık, çok sağ ol. Ben evi boşalttım, eşyaları da Kayseri'de bir yük ambarına verdim. Para gönder, biz geleceğiz. Eyvah, beni aldı bir telaş. Geldiklerinde nerede kalacaklar, onlara nasıl bakacağım, ama artık olan olmuştu. Ev tutacak param yoktu. Aznif teyzeme gittim, biraz parayı tutardı rahmetli. Bak, bacından mektup geldi, biraz para ver, onları getirelim dedim. Yapışsın, 5 kuruşum yok dedi teyzem. Ama ben sana bir yerden bulayım. Yalan, kendi parası da işi sağlama bağlıyor, geri vereyim diye. Teyzemden aldığım borçla öncelikle ev aramaya giriştim. Kumkapı'da uygun bir ev bulamadım, kiralar çok yüksekti. Ta Arnavutköy'de Beyazgül Caddesi'nde Madame Evlombia diye bir Rum kadının evinde bir oda tuttum, 25 liraya. Gittim karşıladım Haydarpaşa tren garında annemle kız kardeşimi. Yangından çıkmış gibi geldiler ana kız. Oh oğlum, sana kavuştum dedi zavallı anneciğim. Şimdi Haydarpaşa garını ne zaman görsem sanki annem o basamaklarda oturuyormuş gibi gelir bana. Aldım götürdüm onları Arnavutköy'e. 35 lira haftalıkla tavuk pazarında Kirkor isimli bir marangozun dükkanında çalışıyordum. Kış geldi, yakacak odun kömür yok evde. Büyük bir tahta bavul yaptım. Dükkanın artıklarından yakacak yapar bavula doldururdum. Eminönü Bebek arasında tramvay çalışırdı. Binerdim tramvaya. O bir bavul yakacağı götürüp eve dökerdim. Annemle kız kardeşim onu gün boyu yakarlardı. Ertesi gün sabahleyin getirirdim yine çantayı. Akşamleyin doldurup götürürdüm. Bir kış boyunca her gün bavulla odun taşıdım eve. Kışı atlattık, baharı bulduk böylelikle. Aradan birkaç sene geçti. Annem başladı, beni getirdim bu Rumların içine, kilise yok diye söylenmeye. Sanki çok dindarmış gibi. Arnavutköy'de Ermeni kilisesi yoktu gerçekten. Ama Rum kilisesi vardı. Vallahi dedim, Kumkapı'da tam istasyonu çıkınca pastane var. Ona yakın bir ev var. Kumkapı'ya taşınabileceğini öğrenince annem ayağa kalktı heyecandan, sevinçten. Rum'un evi. Miran adında bir asker arkadaşım vardı. O da marangozdu. Kumkapı'da tren istasyonu yakınlarında ahşap bir evin tamir işini almıştı. Ben de Miran'ın hesabına o evde çalışıyordum. Ev sahibi Vasil adında bir Rum'du. Vasil'in Yestimane isminde bir karısı, Fula ve Katiman isminde de 2 kızı vardı. Evin tüm sorumluluğu Yestimane'ydi. Kadıncağız evini ipotek ettirerek emekli sandığından para almış, evin bakımını da bu parayla yaptırıyordu. Miran para konusunda titizdi. Verilen parayı az buldu. Yestimhanede daha fazla verecek gücü olmadığını, parasının tükendiğini söyledi. Bunun üzerine bizim Miran işi bıraktı. Evin tamiri henüz bitmeden Miran çekip gittiği için kadının ağlamaklı bir hali vardı. Ben de hem kadını bu güç durumdan kurtarmak hem de ev sorununu çözerek annemin çenesinden kurtulmak için ''Madam, ben akşamları gelir çalışırım, sizden para da istemiyorum. Sadece bana orta katı kiraya vermenizi istiyorum.'' dedim. Kadıncağız bana orta katı kiraya verebileceğini söyledi. Annemin sözünü ettiğim ev buydu. Bu arada Büyükdere'de Sovyet konsolosluğunun yanındaki İbrahim Bey çıkmazında İbrahim adında bir adamın işlerini yapıyordum. Gündüzleri orada çalışıyordum, akşamları geliyorum, Kumkapı'da Rumların evinin onarımını bitirmeye çalışıyorum. Sonunda Rumların evinin tamirini bitirdim. Aldım getirdim annemle kız kardeşimi Arnavutköy'den. Rumların evine taşındığımızda sene 1957'ydi. Ev sahibimiz Vasil Kunduracı'ydı ama çalışmayı pek sevmeyen, kahveden çıkmayan, akşamları mutlaka içki içen bir adamdı. Yestimhane'nin bir makinesi vardı. Kasna kişi el işi yapardı. Makine sürekli tıkır tıkır çalışırdı. Onlar üst katta otururlardı. Yestimhane her akşam kocasına içki masası kurar, kocasına hep paşam diye hitap ederdi. Yani o eve o kadın bakardı. O evde kaldık epeyce. Sonra kirayı arttırmak için bizi çıkarmak istediler evden. O zaman biz 20 lira kira veriyorduk. Biz sizin evinizin ortağı değiliz. Bir yer bulursam çıkacağım, madem çıkmamızı istiyorsunuz dedim ve biraz zaman istedim. Ama kabul etmediler. Onlar belki daha fazla bir parayla kira veririz diye düşünüyorlardı, 40 lira gibi. Neticede bizi mahkemeye verdiler. Mahkemelik olduk. Patrikhanenin hukuk müşaviri Margiros Akıllıyan, Ohannes amcanın kaynıydı. Ona anlattım durumu. O da, ben birinci duruşmaya gelemem ama sen mahkemeye git. Hakime de ki, hakim efendi, ben bu mülkün 39 yılı idari gayri safisinin tespitini istiyorum. Başka bir şey söylemene gerek yok dedi. Ben de hakimden ne isteyeceğimi bilmiyorum. Mahkemeye gittim, hakim ne istiyorsun diye sordu. Ben de Akıllıyan'ın öğrettiği gibi, buranın 39 yılı idari gayri safisinin tespitini istiyorum dedim. Önce bir sinirlendi hakim, sonra karar efendim karar dedi. Ben de zannettim ki beni dışarı atacaklar ama mahkeme benim talebim üzerine tespit yaptırmak için karar almış. Bir gün eve geldim. Annem, bugün çantalı adamlar geldi, eve girdiler çıktılar, ne olduğunu anlayamadım dedi. Ben de anlayamadım. Meğer benim mahkemedeki talebim üzerine alınan karar gereği tespit etmeye gelmişler. Bir süre sonra Margiros beni çağırdı patrikhaneden. Evdeki tespitten sonra mahkeme evin kira bedelini 40 liradan 20 liraya indirmiş. Mahkemenin bu kararı üzerine Rumlar eşekten düşmüş gibi oldular. Çok fena duruma düştüler. Kadıncağız üzgün. Biraz da kocasının zorlamasıyla mahkemeye vermişlerdi bizi. Madam Yestimhane, görüyor musun mahkeme kirayı 40 liradan 20 liraya indirdi. Sana 20 lira versem olur mu? Olmaz. Senin evinden yine çıkacağım. Yalnız ev buluncaya kadar sana 40 lira kira vereceğim dedik. Bir sürede öyle oturduk. Kayıkla Fenerbahçe'ye. Rumların evinin yanında terlikçi Halil'le genç eşi otururdu. Bir gün Halil, eşi, Yestimhane, Vasil ve kızları hep birlikte bir sandala bindiler. Biz de bindik. Fenerbahçe'ye gideceğiz, piknik yapacağız. Biz ne piknik yapmayı ne de Fenerbahçe'yi biliyoruz. Ama kalktık gittik onlarla. Kürek çeke çeke Fenerbahçe'ye vardık. Akşama kadar orada yenildi, içildi. Akşam artık gün batımı zamanı, hadi gidelim dedik. Fenerbahçe sahilinde bizim sandalı bağladığımız yerde kum kapıdan gelen Ermeni balıkçılar vardı. Sandalı görünce sordular bize. Nasıl geldiniz buraya? Kürekle, kürek çektik buraya kadar. Çok şaşırdılar. Ne? Kürekle mi? Kum kapıdan buraya. Nasıl olur ya? Sakın ha öyle geri dönmeyin dediler. Bizim sandalı kendi motorlarının arkasına bağladılar. Getirdiler can kurtarana kadar. Ondan sonra biz kürekleri çekerek geldik kum kapıya. Meğerse boğazda şiddetli akıntı olurmuş bazen. Sandalı alır götürürmüş çok uzaklara. İyi ki akıntı yokmuş, yoksa sizi alır götürürdü bilmem nereye kadar dediler.